Ayrım 11, sayfa 97. Nafiz Bey odasında düşünceli düşünceli dolaşıyordu. Günlerden beri fena halde bozulmuştu. Şu fabrikaya nereden de gelmişti. Eski hayatı bin kat iyiydi. Şimdi köylülerin çirkin küfürleri, sert bakışlarına katlanmak gerekiyordu. Toprak davaları da gittikçe Arap saçına dönüyor, dosyalar kabarıyordu. Köylüyle uğraşmak amma da zor işti. Oysa ki memlekette kanun vardı. Bütün vatandaşlar bu kanunlara harfi harfine riayet etseler, herkes hakkına razı olsa fenalıklar kalkardı. Yarın gece parantez içinde C ilçesine gitmesi lazımdı. Aşağı tarlaların duruşması vardı. Bu ilçe dik yamaçlı, korkunç dağların arasında küçücük bir yerde. Süleyman Bey'in köylüler tarafından işgal edilmiş tarlaları bu ilçeye bağlı olduğundan muhakeme burada görülüyordu. Yol baş döndürücü uçurumların kenarından geçiyordu. Bazen o kadar darlaşıyordu ki taksinin tekerlekleri anca sığıyordu. Hafif bir kayma yahut küçücük bir direksiyon kaçırışı. Kapı vuruldu. Gel! Postacı bir mektup getirdi. Nafiz Bey zarfı evirdi çevirdi. Akşam hayli indiği için okuyamadı. Elektriği yaktı. Pulun üzerindeki damgayı okudu. Dahiliydi. Birden heyecanlandı. Heyecanlanacak bir şey yoktu belki. Ama heyecanlanmıştı işte. Dahili mektuptan ürktü. İçinde fena havadisler olabileceğini tahmin ediyordu. Zarfı yırttı, okumaya başladı. Çok muhterem Nafiz Beyefendi. Zat-ı haliniz bendenizi tanımazsınız. Fakat ben zat-ı halinizi tanır, namus ve iffet sahibi bir insan olduğunuzdan hürmet ederim. Yani gıyabi hürmetkarlarınızdan birisiyim. Bu cümleden olmak üzere, böyle namuslu bir insana karşı hizmet etmeyi vazife bilirim. Beyefendi, siz işiniz, gücünüzle meşgulken etrafınızda dolaşan müthiş bir tehlikeden elbette haberdar olamazdınız. Ama bu gıyabi dost sizi, sizin aile ve namusunuzu adım adım takip ediyor. Nafiz Bey'in heyecanı çarpıntı halini almıştı. Gözleri kararmaya başladı. Ne vardı? Ne oluyordu ya Rabbi? Hey sen bilirsin Allah'ım. Hiç mi rahatlık yoktu? Mektubu tekrardan okumaya başladı. Bu tehlike kısaca şudur. Kerimeniz Nülüfer Hanım, erkek lisesi öğrencilerinden dahiliye mütehassısı Ali Bey'in yeğeni Suat'ı çılgın gibi sevmektedir. O kadar ki Suat öl dese ölmeye hazırdır. Kızınızın gözünde ne ana, ne baba, ne de herhangi bir engel vardır. Onun bir işareti üzerine takılıp gidecek, sonu belirsiz, karanlık istikballere koşarak gidecektir. Sizin bu münasebetten haberdar olduğunuzu, mani olmak istediğinizi, her şeyi gayet iyi biliyorum. Fakat mani olamadınız, olamayacaksınız, olmanıza ihtimal yoktur. Kızınız, Suat'ın esiri aşkıdır. Suat onu adeta büyülemiştir. Kuvvetli, çok kuvvetli bir müdahale belki de faydalı olur. Son söz. Suat ya bu gece ya da yarın gece evinizin bahçesine bizzat gelecek, kibritle parola vermek suretiyle kızınızı bahçeye çıkaracak ve belki peşine takıp kaçıracaktır. Nereye mi? Orasını bilmem. Fakat alıp kaçıracağı bir gerçektir. Esasen bu gelişmeler yeni değildir. Devam ede gelmektedir. Mektup bu tempoyla uzayıp gidiyordu. Nafiz Bey buz kesilmişti. Her tarafı titriyordu. Mektup elinden düştü. Kendini koltuğa bırakarak donmuş, sabit gözlerle karşı duvara bakmaya, ısrarla bakmaya başladı. Demek düşünemiyordu, muhakemesi işlemiyordu. Bakıyor, sadece bakıyor, bir ölünün hareketsiz, sabit nazarlarıyla bakıyordu. Ne yapması lazım geldiğinin de farkında değildi. Yalnız bir acı, yüreğinde derin bir acı, o kadar. Sızlıyordu, içi sızlıyordu. Gittikçe acıyan bir sızıyla acıyordu içi. Yavrusu, Nilüfer'i, serada çiçek yetiştirir gibi yetiştirdiği Nilüfer'i. Ağlayamıyordu da. Gırtlağına sert bir şey takılmış gibiydi. Hızla akşam olmaya başlamıştı. Ne de çabuk. Hiçbir zaman bu kadar çabuk akşam olduğunu bilmiyordu. Bugün başka, çok başka bir akşam olmaktaydı. Akşam, kara, kapkara bir sis, kesif bir bulut halinde sağ taraftan geliyor, elektrik körleniyordu. Kalkmak istedi olmadı. Akşam daha çabuk geldi. Elini kaldırmak istedi, kaldıramadı. Hareket, o da yok. Birdenbire kendinden geçti, koltuğa yığıldı. Süleyman Bey evine gitmek üzere odasından çıkmıştı. Odacının uzattığı şapkasını aldı. Bu sırada gözleri Nafiz Bey'in aydınlık pencerelerine ilişti. Nafiz Bey hala gitmedi mi? Odacı, gitmedi beyim, dedi. Tuhaf, bu vakte kalmazdı. Git bak bakayım. Odacı emre uyarak koştu. Kapıyı vurdu, bekledi. Cevap alamadı. Tekrar vurup gene cevap alamayınca kapıyı açtı. Nafiz Bey koltuktan yere kaymış, ölü gibi yatıyordu. Müthiş bir çığlıkla Süleyman Bey koştu. Süleyman Bey bir fevkaladelik olduğunu anlamıştı. Odacının vereceği izahatı dinlemeye lüzum görmeden koştu. Kapıya gelip de içerideki manzarayı görünce şaşırdı. ''Polis, polis!'' diye kekeledi. Az sonra Nafiz Bey'in kapı önü, fabrika ustaları, bir kısım işçiler, memurlar ve kontrolörlerle dolmuştu. Fabrika hukuk müşavirinin bir cinayete kurban gitmesi ihtimalinden korkuluyordu. Süleyman Bey, ''Polis gelinceye kadar kimse içeri girmesin!'' dedi. O da sıkı bir kordon altına alındı. Hükümet doktoru ve savcı geldiler. Nafiz Bey'i gördüler. Hükümet doktoru çabucak muayene edip doğruldu. ''Sadece bayılmış!'' dedi. Birden gözlerine masanın altındaki mektup ilişti. Savcı mektubu aldı, bir hamlede okudu. Doktora baktı. Doktor da okumuştu. Bakıştılar. ''Anlaşılıyor,'' dedi doktor. ''Aşırı üzüntü.'' Doktor, fabrika eczanesinden bazı ilaçlar getirtip Nafiz Bey'i ayılttı. Ayılan Nafiz Bey, odaya, odadakilere şaşkın şaşkın baktı ilkin. Sonra birden her şeyi hatırlayarak tekrar kendinden geçti. Serseri milyoner kapıda, dayısının yanı başındaydı. ''Zavallı adam,'' dedi. ''Ne olmuş dayı?'' ''Bilmem, işin içinde bir şeyler var ama... O mektup ne mektubu acaba?'' ''Kim bilir, öğreniriz şimdi.'' Nafiz Bey ikinci defa ayılınca bir ağıttır tutturdu. Hıçkıra hıçkıra, gözlerinden yağmur gibi döke döke ağlıyordu. İtidalini kaybetmişti. Serseri milyoner sevincinden neredeyse havaya uçacaktı. Yumruk Niyazi'nin kurduğu planlar gerçekleşecekti. Birkaç dakika içinde neler olmamıştı? Kendi kendine ''Vay hergele vay!'' diye mırıldandı. ''Bu herifte iş var. Dayım ölüp mal mülk bana kaldıktan sonra bile bu herifi bırakmamalı. Cin gibi be!'' ''Süleyman Bey, ihbar mektubunu yazan kim, biliyor musunuz?'' diye sordu. Nafiz Bey ''Bilmiyorum.'' dedi. ''Bir dostmuş. Ama nasıl dost?'' ''Dost olduğu muhakkak. Dost olmasa... Bak neler yazmış. İsmini niye saklıyor?'' Adının karışmasını istemiyor herhalde. Herhalde. Nafiz Bey kendine gelmişti. Artık ağlamıyordu. Evet evet dedi. Bu pis iş temizlensin artık. Yalnız Leman'ın haberi olmasın bari. Hep birlikte çıktılar. Brick hazırdı. Süleyman Bey otomobiliyle gideceği için Nafiz Bey Brick'e atladı. Yolda Ali sordu. Ne oldu size beyefendi? Hiç dedi. Hafif bir baygınlık. Tansiyon düşüklüğü olacak. Herkes diyor ki bir mektup almışsınız da. Nafiz Bey sinirlendi. Ne mektubu? Herkesin değil, benim sözüme inanmakla yükümlüsün. Evde gevezelik edip de Gülpem Bey'e filan bundan bahsetme. Etmem beyim. Yarın değil öbür gün gene gideceğiz o Allah'ın gazabı yere. Parantez içinde C kazasına. Ali'nin aklından heybetli dağlar, baş döndürücü uçurumlar geçti. Korkuyordu. Taksinin uçuruma kayıvermesinden korkuyordu. Eskiden ne iyiydi? Yalnız Brie koşar, Bey'i yazıhaneye, yazıhaneden adliyeye, adliyeden de eve getirir. Bey giri söker, tımar eder, sonra da karısının yanına gelirdi. Akşamları mahalle kahvesinde arkadaşlarıyla altı kollu iskambil veya konçin oynardı. Kamçısını biraz daha hırsla şaklattı. Gece yarısıydı. Avukat Nafiz Bey karyolasında sırt üstü yatıyor ama uyumuyordu. Gözlerini karanlık tavana dikmiş düşünüyor. Büyük bir huzursuzlukla sadece düşünüyordu. Mektupta söz edilen şeyler inşallah gerçekleşmez. Onu hiç arzu etmediği, şiddetle kaçındığı şeylerin kucağına atmazdı. Bu takdirde ne yapacağını bilmiyordu. Ya büyük, çok büyük bir rezaletle karşılaşırsa, ya mektupta söz edilen şeyler gerçek çıkar da rezil rüsva olurlarsa, yanı başında karısı bir yandan bir yana döndü. Nafiz Bey farkında bile olmadı. Korkunç, iğneleyici dedikoduların kucağında kıvranmaktansa basıp İstanbul'a gitmeyi tasarladı. Ama bu da hemen mümkün değildi. Fabrikatör Süleyman Bey'in umumi vekili sıfatıyla açtığı 80 küsur dava kendini bekliyordu. Bu davaların neticelenmesi ise yıllar yıllara bağlıydı. İçini çekti. İnşallah mektup yalan söylüyordur. Hiçbir şey yoktur. Huzurumuzu kaçırmak için tertiplenmiş bir... Düşüncelerinin şeridi koptu. Leman Hanım yanından ihtiyatla kalkmıştı. Elektriği filan yakmadan tayyörünü sırtına aldı, ayaklarının uçlarına basarak kapıya gitti, topuzu usullacık kıvırıp kapıyı açtı, dışarı süzüldü. Nafiz Bey bir şeyler sezerek heyecanlandı. Karısı niçin ihtiyatla hareket etmişti? Tuvalete gittiyse niçin elektriği yakmamıştı? Yoksa kendisinden sakladığı bir şey mi vardı? Ne olabilirdi? Onun fevkalade namusundan emindi. Emindi ama gizlediği, duyurmaktan çekindiği bir şeyler vardı. Karyoladan atladı, kapıya sessizce gitti. Kapı aralığından sofaya baktı. Oradaydı. Karısı, Nilüfer'in sofa üzerindeki penceresinin önünde beyaz bir gölge gibi dikilmekteydi. Niçin? Yoksa onun da mı haberi vardı? Gıyabi dost ona da mektup yollayıp kendisine bahsettiği şeylerden mi söz açmıştı? Dışarı kaydı. Çarpan kalbini eliyle bastırarak karısına yaklaştı. Kadın öyle dalmıştı ki yanına kadar gelen kocasını hissetmedi bile. Nafiz Bey karısının omuzu üzerinden içeriye baktı. Nilüfer bahçeye bakan pencere önünde dikiliyor, birini bekliyordu adeta. Artık şüphesi kalmamıştı. Gıyabi dost karısına da mektup yollamış, Nilüfer'den söz etmişti. Ve şüphesiz ki yazdığı şeyler doğruydu. Nilüfer Suat'ı bekliyordu. Kalbinin çarpıntısı büsbütün arttı, gözleri karardı, el sallandı adeta. Bir elin ani temasıyla irkilen Leman Hanım korkuyla döndü. Kocasını yanı başında görünce bir suç üzerinde yakalanmış gibi şaşırdı. ''Ay Nafiz, sen miydin?'' ''Evet,'' dedi Nafiz Bey. ''Benim Leman.'' ''Yüz numaraya çıkmıştım da.'' ''Burada işin ne? Nilüfer pencere önünde kimi bekliyor? Odadan niçin ihtiyatlı çıktın? Niçin elektriği yakmadın?'' ''Nafiz, benden gizlediğin şey nedir?'' Leman Hanım kocasını elinden yatak odasına çekti. Lambayı yakmadan ayaküstü konuşmaya başladılar. ''Senden gizleyecek neyim olabilir? Olamaz mı?'' ''Olamaz elbette. Yalan söylüyorsun.'' ''Ben mi Nafiz?'' ''Sen, evet. Haksızlık ediyorsun.'' ''Birbirimizi aldatmayalım. Bana gelen mektup sana da geldi. Benim bildiklerimi sen de biliyorsun ve benim sakladığım gibi sen de benden saklıyorsun.'' Leman Hanım hayretler içindeydi. Ona mektup bilen gelmemişti. O sadece meraklı kızını kolluyordu. Bir gece bahçeden dönerken yakalamıştı o kadar. Karısına mektup gelmediğine kanaat eden Nafiz Bey, kendisine gelen mektuptan bahsetti. Leman Hanım fenalaşarak halının üstüne yığıldı. Nafiz Bey, karyolanın yanındaki komodinin üzerinde duran kolonya şişesini el yordamıyla bulup karısının yanına geldi. Yüzünü kolonyayla yıkadı, şakaklarını, bileklerini ovmaya başladı. ''Kendine gel,'' dedi. ''Metin olmaya mecburuz. Çünkü biliyorsun ki tam bu sırada Nolan acı acı havlamaya başlamıştı. Demek ki bahçeye yabancı biri girmişti. Belki de Suat'tı. Kolonya şişesini, karısını filan bırakıp fırladı. Salon kapısında kızıyla karşılaştı. Babasını hiç beklemediği yanda karşısında bulan Nilüfer donmuştu. Nafiz Bey sertçe sordu. ''Nereye gidiyorsun?'' ''Hiç bey babacığım, tuvalete gidecektim.'' ''Tuvalet bu tarafta mı?'' Birden haykırışmalar, bekçi düdükleri. Nilüfer hafif bir çığlıkla babasının kollarına bıraktı kendini. Nolan çıldırırcasına havlıyor, ağaçların arasında gölgeler koşuşuyordu. Gülpem Bey ile bahçıvan Ali de idare lambasıyla don paça fırlamışlardı. Polisler, bekçiler Suat'ı sımsıkı yakalamışlardı. Gülpembe'nin elindeki lambanın sarı ışığında kağıt gibi bembeyaz yüzüyle dikiliyor, telaş filan göstermiyordu. Her şeyin bittiğine inanıyordu. Gözlerinin önünden amcası, yengesi, Zerrin, sonra babası, annesi ve kardeşleri geçti. İlle babası, çatık kaşlarıyla dargın bakıyor, ''Tuh sana!'' diyordu. ''Yazıklar olsun, ben seni oraya bunun için mi yolladım?'' Gözleri yaşardı. Polislerden biri sordu, ''Ne geziyordun burada?'' Suat cevap vermedi. Bir başkası, ''Ne gezecek? Hırsızlık için tabii.'' dedi. Suat'ın kafasında şimşek çaktı. Ne olursa olsun sevgilisini korumalı, onu dile düşmekten kurtarmalıydı. Evet, dedi. Hırsızlık için. Polislerle bekçilerin arasından bahçeden çıktı. Dünyadan habersiz Ali, zavallı deyip mırıldandı. Hiç de hırsıza benzemiyor. Nilüfer bayılıp ayılıyordu. Nafiz Bey karısını falan unutmuş, telaş içindeydi. Bahçıvan Ali'yi doktora, Gülpem Bey'i de karısına koşturmuş, kızının bileklerini, şakaklarını ovuyordu. Ne olursa olsun her şeye rağmen gene de memnundu. Büyük bir aileden kurtulmuştu. Fakat hiç de zannettiği gibi olmadı. Yani büyük bir aileden kurtulma yerine büsbütün büyük bir ailenin içine düşmüştü. Ertesi gün suçüstü mahkemesinde Suat, Nafiz Bey'in bahçesine kızı için değil, düpedüz hırsızlık kastıyla girdiğini söylediyse de amcası müdahale etti. Onun hırsızlık yapacak tıynette bir delikanlı olmadığını, sırf Nafiz Bey'in kızı için bahçeye girdiğini, esasen aylardan beri seviştiklerini ve bu münasebet üzerine de ne biliyorsa, zehrinden neler işitmişse hepsini saydı döktü. Zaten mahkemede dinlediği şahitler ve Suat'ın kılığı kıyafeti dolayısıyla bu kanaate varmıştı. Suat bahçeye kızla buluşmak için girmişti. Gıyabi dosttan gelen mektup her şeyi açıkça anlatıyordu zaten. 3 gün sonra Suat'ın babası öfkeyle gelmiş, kardeşi doktora bağırıp çağırmıştı. Lakin doktor Ali Bey, "Uzatma," demişti. "Nihayet bir aşk macerası. Hangimizin başından geçmedi? Bütün mesele fiyasko ile neticelenmesinde. Bunun suçu da bana değil, oğluna ait. Beceriksiz teresin biriymiş." Leman'ın büyüttükçe uzattıkça uzatmıştı. Öyle fenasına gidiyordu ki. Annesinin hiç de tabii olmayan ağlayıp sızlanması karşısında Nilüfer şaşkına dönmüştü. Bunun büyük, çok büyük bir suç olduğuna hükmederek kendi kendini yiyor, hatta intiharı geçiriyordu aklından. Suat'ı falan düşündüğü yoktu. Düşündüğü yoktu değil, annesinin üzüntüsü karşısında düşünmeye vakit bulamıyordu. Hepsi her taraftan teselli ediyorlardı. Hele serseri milyonerin annesi. Yanından ayrıldığı yoktu. 2 gece aynı odada yattılar. Ama Leman Hanım avunmuyor, teselli bulmuyordu. Nafiz Bey'e gelince, karısı kadar olmamakla beraber o da sararıp solmuştu. Fabrikadaki odasında, başı yumrukları arasında boyuna düşünüyor, kendi kendini yiyordu. Bir ara çoluğunu çocuğunu toplayıp şehri terk etmeyi düşündü. Hatta bunu Süleyman Bey'e bile açtı. Süleyman Bey, "Hadi hadi," dedi. "Çocukluğu bırak, koskoca avukatsın. O kadar mühim bir şey mi? Gençlikte hangimizin başından geçmedi? Atla deve değil ya." Daha mühimi, fuzulen işgallerle ilgili 80 küsur davaya kim bakacaktı? Memlekette avukat yok değildi ama Nafiz Bey kadar dürüstünü bulamayacağını sanıyordu. Öyle ya, milyonluk davalardı. Danışıklı dövüşe elverişli, dişe dokunur şeyler. "Büyütüp durma, o kadar mühim değil bu." "Değil ha?" "Değil ya, ne olmuş? Serserinin biri kendi kendine gelin güvey olmuş ve enselenmiş. Mesele bundan ibaret." Bütün bunları bir kenardan sessiz sessiz dinleyen serseri milyoner de aynı kanaatteydi. Kabına sığamıyordu. Sahiden de serserinin biri kendi kendine gelin güvey olup enselenmişti. Suat'ı serseri diye düşünmekten hoşlanıyor, kıl kuyruk diyordu. Bir emriyle kızı peşine takarmış. "Hani, niye takamadın?" "Nafiz Bey, ben fazla büyütmüyorum," diyordu. Refika bilhassa sarardı soldu. "Bir şeyler olmasından korkuyorum." "Süleyman Bey, bir şey olmaz evvel Allah'ın izniyle," dedi. "İstersen." Nafiz Bey'le göz göze geldiler. Devam etti. "O evden çıkın. Sonra?" "Sonrası Allah kerim bre Nafiz." "Evet ama bizim köşke gelin. Bomboş yatıp duruyor zaten." "Hiç de fena olmazdı. Bütün şehrin imrenerek baktığı, gece gündüz dilinden düşürmediği şahane köşke yerleşmek." Hemen cevap vermedi. Serseri milyonerin ise kalbi çarpıyor, Nafiz Bey'in vereceği cevabı bekliyordu. Uzun bir sessizlik olunca lafa karıştı. "Çok iyi olur vallahi amca." "Süleyman Bey, tabii oğlum," dedi. "İyi olmaz mı? Fabrikanın kamyonu gelsin, eşyalarınızı yüklesin. Bir seferde..." "Nafiz Bey, Refika ile konuşalım da," dedi. "İyi ya, konuşun." Akşam meseleyi açtı. Leman Hanım boynunu büktü. "Sen bilirsin. Bu evden bıkmıştı zaten. Hala zaman zaman kaynanasını hatırlatan neler yoktu. Bu son hadise ise tuz biber ekmişti. Bir sabah fabrikanın kamyonu eşyaları yükledi, Süleyman Bey'in köşkünün yolunu tuttu." Ayrım sonu, sayfa 107.